Ayrım 4.
Öte yandan yukarıda özel eğitimin genel eğitime amaç, ilke, yöntem ve araçlar açısından sağladığı katkılara da değinmiştik. Bu gerçekse genel ve özel eğitimin ayrılmaz bir bütün olarak örgütlenip geliştirilmesi gereğini belirten en önemli nedendir. Son olarak önemli bir hususa da değinmek gerekir. Özel eğitim alanında yapılacak pek çok işler vardır. Öte yandan son 20 yıl içinde önemli şeyler başarılmıştır. Geçici duraklama ve mevzi gerilemelere rağmen konu gelişim mecrasına girmiştir. Bilenleri ve inananları gittikçe çoğalan bu hizmet dalının gereken yönde gerekli gelişmeleri zamanla sağlayacağını gösteren belirtiler de çoktur. Çağdaş uygarlığın eşit ve yaratıcı bir öğesi olmayı amaç edinen toplumumuzun uygarlığın en güvenilir belirtisi olan insanına gereği gibi önem ve değer vermeyi de başaracağına güvenebiliriz. Bölüm 4. Ruh bilim ve uyumları. Bu özür grubunun eğitim ve öğretimlerine girmeden önce özel durumlarının gelişim ve uyumları üzerinde ne gibi etkileri olabileceğini kestirmek gerekir. Ancak bu yönden özürün yarattığı gelişme zorluklarını kavrayabilir, ne gibi güç ve yetenekleri bulunduğunu kestirebiliriz. Ancak bu anlayıştan sonra eğitim ve öğretim yoluyla ne gibi önleyici veya geliştirici tedbirler alınması gerekeceğini kestirmek kolay olur. Körlük ne demektir? Körlüğün yaratabileceği sorunların incelenmesine girişilmeden önce kör terimi ile ne denmek istendiğinin belirlenmesi yararlı olur. İlk bakışta açıklama gerektirmez görünüşünü veren bu sözcük tek anlamlı değildir. Halk arasında öteki olumsuz anlamları bir yana, görme gücünden yoksun olmak demektir. Bununla beraber bu yoksunluğun da çeşitli dereceleri vardır. Örneğin birisi her iki gözünde de görme gücünden tüm yoksundur. Bir başkası ise gene kör sayılmakla beraber ışık ve hatta renklerden bazılarını algılayabilecek durumdadır. Çok kısa bir mesafeden parmak sayabilmeye güçlü olanları da kör sayabiliyoruz. Körler arasında özürleri açısından önemli bireysel farklılıklar yaratan başka bir hususta körlüğün doğal, çok erken yaşlarda ya da okul çağına yakın bir dönemde baş göstermesidir. Öte yandan gençlik, yetişkinlik ya da ihtiyarlık yıllarında görme gücünü yitirenler de vardır. Görme gücünü yitirdikten sonra bu farklılıkların bir önemi olmayacağını ileri sürecekler olabilirse de gelişim ve uyum açısından önemleri büyük olduğu gibi eğitimden yararlanma yönünden de önemlidir. Çünkü anadan doğma kör olan ya da görme gücünü 5 yaşından önce yitirenlerin çevreleriyle olan ilişki ve yaşantılarında görsel duyum ve algılar hemen hemen yer alamamıştır. Bu yüzden anadan doğma körlerde uzay, biçim, ilişki, renk ve benzeri görüntüler üzerinde tasarım geliştirmekte zorluklarla karşılaşılır. Bunlar çevrelerini öncelikle dokunma, işitme, koku ve tat gibi duyum boyutlarıyla tanımak zorunda kaldıkları için yaşantıları sınırlı, eksik ve yetersiz olabilir. Bu durumun hiç değilse anlık gelişiminde bazı kısıtlayıcı etkileri olabilir. Öte yandan gözlerini 5 yaşından önce kaybedenlerin belleğinde görsel duyumlara ait bir takım artıklar kalması düşünülebilir. Fakat araştırmalar bu gibi görsel anıların yıllar geçtikçe hızla unutulduğunu ve anlıksal yapıda önemli bir etkisi kalmadığını göstermektedir. Bu yüzden körleri özürün başlangıcı açısından iki genel kategoriye ayırabiliriz. A. Doğal körler ya da görme gücünü 5'inden önce yitirenler. B. Avantajlı körler ya da görme gücünü 5'inden sonra herhangi bir yaşta yitirenler. Görme gücünü 5'inden sonra kaybedenlerin belleğinde görsel yaşantı ve tasarımlarından bir ailesinin canlı olarak kalabilmesi ihtimali güçlüdür. Her ne kadar yıllar ilerledikçe bu yaşantılar ayrıntı ve özelliklerinden bir ailesini yitirmektedir. Bununla beraber görsel yaşantıların en az bu yaşa kadar sürmüş olması anlık yapısında ve gelişiminde sonraları da yararlı olabilecek izler bırakabiliyor. Körleri görme artıkları açısından da farklı gruplara ayırmak mümkün ve yararlıdır. Bu gruplama konusunda çeşitli ve farklı tutumlar izlenmekle beraber biz şu üçlü gruplamayı öneriyoruz. A. Her iki gözünde de tüm körlük olanlar. B. Işık, renk duyarlılığı bulunanlar ve iri varlıkları gölge halinde izleyebilenler. C. En fazla bir metreden parmak sayabilecek kadar görme gücü olanlar. Dilendiği takdirde bu üçüz ayırıma bir de dördüncüsü eklenebilir. O da körlüğün yanı başında sağırlık, gerizekalılık gibi ek bir veya daha fazla özrü olanlar. Bu farklar okul içindeki eğitim açısından önemlidir. Çünkü renk ışık algısı olan da öncelikle kör eğitiminin konusu olmakla beraber program ona bu sınırlı görme artığından yararlanma yollarını da göstermelidir. Hele kısa mesafeden parmak sayabilecek durumda olanlarsa kendi başlarına dolaşmayı öğrenmek ve benzeri açılardan büyük avantaja sahiptir. Okul içindeki eğitim ve öğretimin uygulanmasında bu farklardan geniş ölçüde yararlanmak ve onları dikkate almak zorundayız. Işık algısı olan bir çocuk uzay kavramını bu yoldan daha kolay ve etkili biçimde geliştirebilir. Buna karşılık anadan doğma tüm kör olan çocuk renk konusunda ancak söz düzeyinde bilgi edinebilir. Körlüğü bu iki açıdan başka onu yaratan nedenlere göre de sınıflandırmak gerekli ve yararlı olabilir. Bu açıdan şöyle bir gruplama önerilebilir. A. Kalıtımsal nedenlerle görme gücünden yoksun olanlar. B. Doğrudan doğruya göze musallat olan bir hastalık veya neden yüzünden görme güçlerini kaybedenler. C. Görme gücünü beyin tümörü, kan uyuşmazlığı, beyin kanaması, verem ve benzeri hastalık ve nedenler yüzünden yitirenler. Öğrencilerin körlük durumu üzerinde bu açıdan da bilgi sahibi olmak önemli yararlar sağlayabilir. Örneğin, yalnız göze musallat olan bir nedenle görme gücünü yitiren de ek bir özür söz konusu olması ihtimali zayıftır. Buna karşılık kan uyuşmazlığı, beyin kanaması gibi nedenlerin yarattığı körlükler ek özürlere de sebep olabilir. Ayrıca körlüğün kalıtımsal olup olmadığını bilmek de ilerideki evlilik hayatı ile ilgili olarak yapılacak rehberlik ve öğretimde önemli dikkate alınmalıdır. Körlüğün tanımları. Körlüğü askerlik hizmetleri, okula giriş, vergi muafiyeti, iş kazaları, istihdam gibi durumlar için birbirinden biraz farklı olarak tanımlamak zorunluluğu olduğunu ileri sürenler var. Gerekçeleri de mantıklı sayılabilir. Fakat uygulama açısından bu farklardan çok ortak bir zemin bulmanın daha çıkar bir yol olacağı ileri sürülebilir. Bu konuda çeşitli memleketlerde birbirinden farklı tutumlar benimsenmiştir. Örneğin, Birleşik Amerika'da körlük resmen şöyle tanımlanmıştır. Gerekli ve mümkün olan bütün düzeltmeler yapıldıktan sonra en iyi gören gözünde normal görme gücünün en fazla onda birine sahip olana kör denmektedir. Buna karşılık İngiltere, iyi gören gözde normal görüşün en fazla 20'de birine sahip olanları kör saymaktadır. Birleşik Amerika'nınkine göre bu sınırı daha da daraltılmış bir tanımdır. 1954 yılında memleketimizin de üyesi bulunduğu Dünya Körler Konseyi Paris toplantısında İngiltere tanımını benimseyip üye memleketlere önermiştir. Bu tanım temsilcimize bir raporla Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarına da duyurulmuştur. 222 sayılı yasanın özel eğitim yönetmeliği de bu tanımı benimsemiş bulunmaktadır. Fakat askerlik hizmetinde çürüye çıkarılma, gelir vergisi muafiyeti, işçi sigortaları mevzuat ve uygulamalarında tanım benimsenmekten çok teşhis yetkisi tıp mercilerine bırakılmıştır. 1969 ders yılı içinde Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğrenciler işbirliği halinde yapılan inceleme sonucuna göre Ankara'da tıp hizmetlileri yetiştiren 3 merkezde ortakçıl bir ölçü benimsenmiş olmaktan çok farklı teşhis ölçülerinin benimsendiği tespit edilmiştir. Ankara Körler Okulu'na doktor raporu ile öğrenci olarak kabul edilenler arasında yapılan kaba taslak bir taramada aralarında az görenlerden tüm körlüğe kadar çeşitli özür derecelerine kör raporu verildiği görülmüştür. Hiç şüphesiz tıp, eğitim, istihdam ve benzeri durumlar için aynı derecede geçerli olabilecek tek bir tanım yapabilmek zor ve yanlış olur. Fakat körlerle ilgili her türlü hizmet ve hukuki gerekler için kaynak olarak kullanılabilecek hukuken tahkim edilmiş temel bir tanım ihtiyacı vardır. Aksi takdirde körlerin gerçek sayısının bulunmasından tutun da ilgili hizmetlerin planlanıp geliştirilmesi zorlaşabilir. Nitekim yürürlükte olan yeni iş kanununun sakat ve eski tutukluların işe yerleştirilmesi konusunu düzenleyen yönetmelikte kanun kapsamına giren sakatlıkların ayrı ayrı tanımına gidilmemiştir. Çalışma gücünün %50-80'ini kaybetmiş olanlar diye bir tanım yapılmıştır. Çalışma gücünü ölçüt alan bu tanım çok önemli bir hususu gözden kaçırmıştır. O da şudur. Sakatlar, sakatlık çeşitlerine göre en iyi yapabilecekleri iş çeşitlerine göre rehabilite edilecek olursa, sakat olmayan bir işçi kadar verimli ve yararlı olabilir. Örneğin gerekli eğitim yapıldığı takdirde kör bir telefon santralcisi veya daktilo yazarı gören kadar verimli olabilmektedir. Bu durumda körü bu yasadan yararlandırmak için sanki çalışma gücünü belirli bir oranda yitirmiş olduğu bir işte rehabilite edilmesi gerekecek gibi bir izlenim doğmaktadır. Bu oranı sakatlığın bir ölçüt olarak kullanmaya kalkınca da durum durulmamaktadır. Görme gücünün yarısını veya en fazla 1/5'ünü yitirmiş bir kişi kör tanım içine girmektedir. Buna karşılık zihin gücünün 1/4'ünden yoksun olansa esasen istihdamı mümkün olmayan en alt seviyedeki gerizekalıdır. Bu yüzden son yıllarda uzun uğraşılardan sonra ortaya çıkan bu yönetmelikte durumu karıştırmaktan başka sonuç vermeyecektir. Körlükle ilgili olarak üzerinde durulması gereken önemli bir husus daha belirmiştir. Yakın zamanlara kadar körlük yalnız merkezi görme gücü duyarlılığına ya da artına göre tanımlanmaktaydı. Görüş açısı ya da çevre görme gücü hiç hesaba katılmıyordu. Buysa çok dar bir görme alanı içinde yeteri kadar görme gücü olanları zor duruma sokuyordu. Bu yüzden son yıllarda merkezi görme gücüne ek olarak en fazla 10-20 derece görüş açısı olan sözü de tanıma eklenmektedir. Yeterli bir tanımın eksikliğinin ortaya çıkaracağı en önemli mahsur, körlerin sayısının belirlenmesini imkansız duruma sokmasıdır. Yeterli bir tanım olmadan ve uygun örneklemler üzerinde buna dayanacak teşhislerle sayımlar yapılmadıkça, yurdumuzdaki gerçek kör sayısını ortaya çıkarabilmek söz konusu edilemez. Liberal bir tanım sayıyı artıracaktır, sınırlı bir tanımsa azaltır. Bu durumdaki yurttaş veya çocuklara yöneltilecek eğitim, sosyal yardım ve istihdam hizmetlerinin planlaması ve gerçekleştirilebilmesi her şeyden önce sayının ve kaynakların bilinmesine bağlı olduğu için benimsenen tanımın maddi olanaklarımızın sınırı içinde kalmasına önem vermek gerekir. Körler ruh bilimi üzerindeki yanılgılar. Körlerin eğitimiyle yakından ilgili olmayan birçok aydınlar da dahil olduğu halde halk arasında genel olarak körlerin iç dünyası hakkında yanlış, abartılmış inançlara rastlanır. Ciddi gözlem ve değerlendirmelerden çok kaynağı duygular ve peşin yargılarda olan bu inançlar, başlangıçta kör eğitiminin biçimlenmesinde de etkili olduğundan, bilimsel yöntemlerle doğruluk ve geçerlik durumunun araştırılması gerekmiştir. Körlerin iç dünyası hakkında açık ve duru bir görüş sağlayabilmek için bu deneylere göz atmak yararlı olur. Körlüğün duyumlar ve algı süreçleri üzerindeki etkileri, en fazla engel algısının tabiatıyla ilişkili tartışma ve araştırmalarda kendini göstermiştir. Körlerin kendi başlarına dolaşırken, herhangi fiziksel bir temas söz konusu olmadan yaklaştıkları engelleri algılayışları ve bunu hangi fizyolojik ya da ruhsal yetenek yoluyla başarabildikleri, Diderot'un gününden beri tartışma ve tahminlere sebep olmuştur. Wundt'un deneysel ruhbilim laboratuvarının ilgi ve dikkatini yönelttiği ilk sorulardan birisi de budur. Hareket özgürlüğü sorunu. Körlüğün gelişim ve uyum üzerindeki etkilerinin belli başlı ve belki de en önemli nedeni hareket özgürlüğünü geniş ölçüde kısıtlayışıdır. Görme gücünün sağlayacağı algılardan yoksun kalanların, çevrelerinden dokunma, işitme ve koklama gibi duyular yoluyla elde edebileceği izlenimler hayli kısıtlanıp yoksullaşmış bir ortamdır. Kör böylece ancak ses çıkarabilen, dokunabileceği ya da kendine öz kokusu olan nesneler ve olayları algılayabilir. Gözün tek bakışıyla bir anda kapsayıp algılayabildiği bir alanı dokunma duyusuyla inceleyip tanıyabilmek hayli vakit alıcıdır. Ayrıca parmaklar ve avuç içiyle kol hareketlerinin sağladığı bu duyum ve algılar, gerçek ilişkiler ve bütünlük açısından çeşitli yetersizlikler gösterebilir. Körlüğün hareket özgürlüğünü kısıtlayışı ise bundan da önemli bir sorun sayılabilir. Gelişmekte olan insan yavrusu ancak kendi başına dolaşabilecek olgunluğa eriştikten sonra çevresini genişletmeye, yaşantılarını zenginleştirmeye, dilek ve isteklerini daha kolaylıkla doyurabilmeye güçlü duruma gelmektedir. Çünkü varlığına duyularımızla bilinçli duruma geldiğimiz nesnelere dokunmak, elimize almak, koklamak, tatmak yoluyla çevremizin gerçeklerini daha iyi öğrenebiliriz. Bulunduğumuz alanın ötesinde neler olduğunu tanıyıp öğrenebilmek için de hareket özgürlüğü şarttır. Sonra gelişim halindeki canlının yetişkinlere bağımlılık ve onların güdümünden adım adım kurtulabilmesi de bu yoldan sağlanır. Kişi böylece kendine yeter, bağımsız bir kişi durumuna gelebilmesi büyük ölçüde hareket özgürlüğüne dayanır. Gören ve özellikle görmeyen insanların hareket özgürlüğü açısından sahip oldukları yeterlik, çeşitli fizyolojik, ruhsal ve toplumsal etmenlere bağlı karmaşık bir süreçtir. Hareket halindeyken yaklaşmakta olduğu engelin varlığını algılayabilmek bu çeşit etmenlerden ancak tek bir tanesidir. Durum bu olduğu halde, hareket özgürlüğünün geliştirilmesine etki yapan çeşitli faktörlerin neler olduğu, bunların göreli etki ve ilişkileri üzerinde yeteri kadar araştırma yapılmamıştır. Bu yöndeki çabalar, öncelikle körlerin engel algısının hangi süreçler yoluyla sağlandığı konusu üzerinde toplanmıştır. Deney ve araştırmalar. Engel algısının Diderot ile başlayan felsefi yorum ve tartışmalara girişildiğine yukarıda işaret etmiştik. Bu konuyu deneysel açıdan ilk inceleyen Wundt'un öğrencilerinden T. Heller olmuştur. Onun peşinden birçok Alman ruh bilimcisinin ilgi ve deneyleri de bu konuya yönelmiştir. 19. yüzyılın son kısmıyla 20. yüzyıl başlarında Almanya'dan başka Fransa, İngiltere ve Birleşik Amerika'da engel algısı üzerinde birçok deney ve araştırmalar yapılmıştır. Kitabın dar sınırı içinde bu araştırmaların tümünün ayrıntılarına inmek söz konusu olamayacağından, bulguların ana çizgileri üzerinde durmakla yetinmek zorundayız. Birleşik Amerika'da 1935'te Hayes bu çalışmaları etraflıca inceledikten sonra bulguları yorumlu dört farklı noktada toplamaktadır. Birçok araştırıcılar körlerin engel algısını bilinen ve bilinmeyen duyu organları yoluyla sağlanan duyumlarda nicelik açısından baş gösteren bir artışın sonucu olarak yorumlamıştır. İşitme duyusunun çevreden gelen ses duyumlarına el ve yüzdeki dokunma sinir uçlarının hava basıncı, sıcaklık gibi uyaran boyutlarına daha duyar hale gelmiş olmasıyla yorumlamaktadır. Bunlar başka bir deyişle bir duyu organının kaybı halinde geriye kalanların kaybı ödünleyecek biçimde güçlendiğini inanmaktadır. Böylece körlerde işitme, dokunma, koklama gibi sağlam kalan duyuların görenlerinkinden daha güçlü ve işlek bir duruma geldiği farz edilmektedir. 2. Bu kümeye giren araştırıcılarsa engel algısının sağlam kalan duyuların ödünleyici bir güçlenmesinden değil, sağlam kalan duyular yoluyla elde edilen duyumların ayrı ayrı ya da bileşik biçimde yorumlanıp anlamlandırılmasında edinilen beceri ve yeterlilikle açıklamaktadır. Bunlara göre körler daha iyi işiten ve daha düşük bir dokunma eşiğine sahip değildir. Yalnız bu yoldan sağlanan duyumları yorumlamakta daha tecrübeli olduklarından değişen sesler, hava akımlarının basıncı veya ısı değişmelerini algılayarak engele bilinçli duruma gelmektedir. Kısacası, gerçekte bu araştırıcı kümesi, engel algısının işitme, basınç ve ısı duyumlarını yorumlayarak sağlandığını ileri sürmektedir. 3. Körler çevreden elde ettikleri duyum ipuçlarını dolaylı ve karmaşık bir yoldan tepki yaparak engelin varlığını sezmektedir. Örneğin Dolanski, herhangi duyu organıyla elde edilen duyum ipuçları körlerde tehlike duygusunu ve bunun sonucu olarak korku coşkusunu ayaklandırmakta, korku deri altındaki kasların gerilmesine sebep olmakta, bunun sonucu olarak da engel algısı gerçekleşmektedir, diyor. 4. Bazı yorumcular da engel algısını mistik bir altıncı duyu, derinin magnetik ya da elektrik yeteneklerinin sonucu olan deri yoluyla görme ve daha birçok bilinç dışı veya metafizik güçlerin sonucu olduğunu ileri sürmektedir. Dokunma yoluyla renklerin algılanabildiği iddiası bu görüşün ürünü sayılabilir. 19. yüzyıl sonuyla 20. yüzyıl başlarında Alman düşünür ve ruh bilimcilerinin giriştiği tartışma ve araştırmalar bu dört görüşten birisini benimsemek yüzünden gelişmiştir. Truchel körler üzerinde yaptığı deneyler sonunda engel algısının hareket halinde çıkarılan ses dalgalarındaki değişmeleri algılamak ve yorumlama sonucu olarak gerçekleştiğini ileri sürmüştür. Buna karşılık Kunz, ona itiraz ederek körlerin engel algısının, körlük sonunda derinin ısı ve basınç gibi duyum boyutlarını olağanın dışında duyar hale geldiklerini, bunun da onlarda Ferngefühl, uzaklık duygusu gelişmesine yol açtığını ileri sürmüştür. William James, körlerin engel algısının şakaklarda basınç duyarlılığının artışından ileri geldiğini savunmuştur. Dolanski 42 kör denek üzerinde engel algısı ile ilgili oldukça dikkatli ve iyi düzenlenmiş deneyler yapmıştır. Bu deneylerde işitme, dokunma ve deri duyusunun basınç, ısı algılarının muhtemel etkilerini kontrollü bir biçimde araştırmaya çalışmıştır. Deneylerinde 4 farklı durumu araştırmıştır. 1. Birinci durumdaki deneylerde deneklerin yüzleri açık bırakılmıştır. 2. İkinci durumda deneklerin yüzlerinin yan taraflarını kağıt paravanlarla kulaklar kontrol altında alınmaya teşebbüs edilmiştir. 3. Üçüncü dizide deneklerin yüzleri karton maskelerle kapatılmıştır. 4. Sonuncu dizide ise kulaklar pamukla tıkanmıştır. Deneyici deneklerini sandalyeye oturtmuş ve tel üzerinde cepheden ve yanlardan onlara doğru disk biçiminde çeşitli ısılarda cisimler yaklaştırmış ve onlardan bunun varlığını izledikleri zamanı ve yeri bildirmelerini istemiştir. Deneylerin sonucu olarak Dolanski, engel algısında öncelikle ve münhasıran işitme duyusunun sorumlu olduğunu ileri sürmüştür. Öteki duyum boyutları iyice kontrol altına alınıp kulakların açık bırakıldığı her durumda denekler engelin yaklaştığını algılayabilmişlerdir. Buna karşılık kulakların tıkalı ve öteki duyuların serbest olduğu hallerde engel algısı başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Engel kulak yoluyla cepheden çok yanlardan bir yaklaşma olduğu zaman daha iyi algılanabilmiştir. Dolanski'nin araştırmaları engel algısında işitme duyusunun birinci derecede sorumlu olduğunu ortaya koymakla beraber, işitmeyle ilgili çeşitli duyum boyutlarından hangisi ya da hangilerinin bu algıyı gerçekleştirdiği hususunu karanlıkta bırakmıştır. Engel algısıyla ilgili en etraflı deney ve araştırmalar Cornell Üniversitesi'nde bir grup ruh bilimci tarafından yürütülmüştür. Bu konuda 1944-51 arasında Andreev, Kotzin, Dulimba, Moni, Supa ve Botel çeşitli gruplar halinde yaptıkları deneylerin sonuçlarını yayınlamıştır. Bu araştırma dizisinin birincisinde Supa, Kotzin ve Dulimba kör ve gözleri bağlı iki deney kümesi kullanmıştır. Bu denekler çeşitli uzaklıklarda bir duvarın ya da alt kısmı yerden 60 cm yüksekliğinde ve 360 cm kare genişliğinde katı bir nesneden yapılmış bir engelin karşısına dizilmişlerdir. Deneklerden engelin varlığını ilk kez bilinçli duruma geldikleri noktayı haber vermeleri, sonra da dokunmamak şartıyla engele mümkün olduğu kadar yaklaşmaları istenmişti. Deneyin birinci aşamasında denekler kulakları açık olarak tahta bir taban üzerinde iskarpinli olarak engele sokulmuşlar, ikinci aşamada ise ayakları çoraplı bir yol halısı üzerinden engele yaklaşmışlardır. Deneylerin birinci kısmında iki kör denek, iki gözleri bağlı gören denekten daha elverişli sonuçlar elde etmiş, ikinci aşamada ise gören ve görmeyen denekler arasında bir fark bulunamamıştır. Bunu izleyen dört ana deneyde çeşitli duyum boyutları yoluyla sağlanan ipuçlarını kontrol ya da tamamen bertaraf etmek amacıyla Dolanski'ninkine benzeyen tedbirler alınmıştır. Böylece önce bedenin çeşitli bölümlerindeki deri alanları sonra da işitme organı kontrol edilmiştir. Deneyler sırasında farklı iki uyaran boyutu kullanılmıştır. Birincisinde işitme organı üzerinde hiçbir etkisi olmayan ve yalnız deri altı dokunma duyusunu uyarabilen hava dalgaları veya akımları kullanılmıştır. İkinci dizi deneylerde ise öncelikle işitme duyusunu etkileyen fakat gerek kulak ve gerek öteki deri altı dokunma merkezlerince algılanabilecek ses dalgaları kullanılmıştır. Deneylerin birinci kısmında açık olan çeşitli deri altı dokunma merkezleri kontrol altına alınmış, ikinci kısımda ise kulak tıkanarak bütün dokunma merkezi ilişkilerinden tecrit edilmiştir. Üçüncü aşamada çeşitli deri alanları hava ve ses dalgalarını açık durumda bırakılmış, buna karşılık deneklerin kulaklarına düşük tonda sesler iletilerek işitme algıları denetim altında tutulmuştur. Dördüncü aşamada ise yalnız kulağa erişebilen ses dalgaları kullanılmış, öteki organların tümü denetim altına alınmıştır. Bu durum denekleri ses sızdırmayan odaya yerleştirip kulaklarına çok hassas alıcılar yerleştirilmiş, deneyici de başka bir odada elinde gene çok hassas bir mikrofonla engellere doğru yürüme ya da uzaklaşma sırasında çıkarılan seslerin deneklerce dinlenmesi yoluyla gerçekleştirilmiştir. Bu deney dizisi sonunda sağlanan bulgular şöyle özetlenebilir. 1. Yüz ve bedenin başka bölgelerince algılanan hava ve ses dalgaları deneklerin engel algısı için yeterli ve gerekli değildir. 2. Nefes ya da hava akımlarının engele çarparak geri dönüp derealtı dokunma merkezlerince algılanması, engel algısı için gerekli ve yararlı değildir. 3. Yüz ve öteki organlar yoluyla engelin sebep olabileceği herhangi bir basınç algısının varlığını ileri süren varsayım, deney sonuçlarıyla desteklenmemiş aksine çürütülmüştür. 4. İşitme organının uyarılması, engel algısı için hem yeterli hem de gerekli olan doyum boyutudur. 1947'de Dulenbach ve Vautelin sağır körlerle yaptığı deneylerde bu bulguları desteklemiştir. Deney sonuçları sağır körlerde engel algısının var olmadığını, engel algılamayı öğrenmeye de güçlü olmadıklarını ortaya koymuştur. Fakat bu araştırmalar engel algısını sağlamakta sesin tınısının mı yoksa frekansının mı birinci derecede rol oynadığını ya da varsa göreli ilişkilerinin ne olduğu sorularını cevapsız bırakmıştır. 1950'de Dulenbach ve Kotzin bu soruları aydınlatacak deneyleri yapmış ve sonuçlarını yayınlamıştır. Deneylerinin birinci kısmı engel algılamakta sesin sürekli ya da aralıklı oluşunun aynı derecede yeterli ve etkili olduğunu ortaya koymuştur. Deneylerin geri kalan kısmında ise frekansın engel algısında birinci derecede rol oynadığı ortaya çıkarılmıştır. Doppler etkisi denen bu durumda denek sesin kaynağına yaklaştıkça tınısı artmaktadır. Ses frekansında baş gösteren bu değişmeler engele yaklaşılmak ya da ondan uzaklaşılmakta olduğu izlenimini vermektedir. Ayrıca normal yürüme hızı kullanılınca engel algısının gerçekleşebilmesi için 10.000 ve daha yüksek olan frekanslara ihtiyaç olduğu, 8.000 ve daha aşağı frekanslardaki seslerin yetersizliği ortaya konmuştur. Vautel, Moni ve Andreev görme gücünü tüm yitirmiş 34 denek üzerinde açık havada engel algısı açısından söz konusu olabilecek bireysel farklılıkları araştırmıştır. Sonuç olarak gerek engelin ilk algılandığı uzaklık ve gerekse algıda istikrar açılarından büyük bireysel farklılıkların bulunduğunu ortaya koymuşlardır. Deneklerden 7'sinde herhangi bir engel algısı bulunmadığı anlaşılmış ve bunlar üzerinde öğrenme ve alıştırmanın etkileri araştırılmıştır. Bunlara 207 alıştırma uygulaması yapılmış, sonra da engel algısındaki başarıları daha önce olumlu sonuç elde edenlerinkiyle kıyaslanmıştır. Bunun sonuçlarına göre engel algısı olmayanlarda başarılı küme düzeyine erişebilmiştir. Eğitim açısından bu sonuç ümit vericidir. Sistemli öğretim yoluyla hareket özgürlüğünün önemli bir öğesi olan engel algısı yetersizliğini gidermek yoluyla hareket özgürlüğünü kazandırmak mümkün olabilecektir. Bu deneylerin ortaya koyduğu sonuçlardan bir başkası da şudur. Engelle denek arasındaki uzaklık arttıkça deneklerin algılamakta düştüğü yanılgılar da artmaktadır. Daha sonraki deneylerde körlerin tamamen kontrollü koşullar altında yalnız işitme yoluyla engel algılayabildiklerini göstermektedir. Fakat olağan açık hava koşulları altında hava akımlarının basıncı, ısı değişmeleri gibi uyaran boyutlarından da yararlandıkları tespit edilmiştir.